Ayrım 36.
Prens yavaşça ama kesin bir sesle, "Hayır, özer değil," dedi. Prensesçe biraz da öfkeyle bağırdı. "Aman Lev Nikolayevich, sizi tuzağa düşürdüğünü fark etmiyor musunuz? Açıktan açığa alay ediyor. Sizi parmağına doladı bir kere." "Ben Yevgeni Pavlovich'in ciddi konuştuğunu sandım." Prens kızardı, gözlerini indirdi. Prensesçe, "Aziz prens," diye devam etti. "Sizinle 3 ay önceki bir konuşmamı hatırlasanıza, yeni açılan mahkemelerimizde dikkate değer yetenekli avukatlarımızın varlığını görüşüyorduk. Olağanüstü sayılacak jüri kararları vardı. Buna pek sevinmiştiniz. Sizin sevincinize bakarak ben de sevinmiştim. Övünebiliriz diyorduk. Oysa bu beceriksizce savunma, bu acayip gerekçe, kuşkusuz bir rastlantı sonucudur. Binlerce olay arasında bir tanedir." Prens Mışkin düşündü. Sonra derin bir inançla, yavaş yavaş ve sanki korkarak, "Ben Yevgeni Pavlovich'in dediği gibi, düşünce ve anlayıştaki bu tersliğe sık sık rastlandığını söylemek istiyorum," dedi. "Yazık ki bu özel olmaktan çok genelleşmiş bir durumdur. Hem de böyle terslikler bu derece yaygın hale gelmeseydi, belki de bunlar gibi akla hayale gelmedik cinayetler de olmazdı." Prens Seyce alayla gülümsedi. "Akla hayale gelmedik cinayetler mi? Bunun gibi belki daha da korkunç cinayetler olurdu. Hem yalnız bizde değil, her yerde. Bundan böyle devam edeceğine de hiç kuşku yok. Aradaki fark şu ki, eskiden böyle konular pek yayınlanmazdı. Oysa şimdi ulu orta konuşulup yazılabiliyor. Böyle cinayetlerin yeni yeni ortaya çıktığı düşüncesine bu yüzden kapılıyoruz. Yanlışımız burada prens. Bunun oldukça safça bir yanılgı olduğunu da eklemeliyim. Eskiden de bunun gibi pek korkunç cinayetler olduğunu ben de biliyorum. Daha bir süre önce hapishaneleri dolaştım. Bazı canilerle, mahkumlarla tanıştım. Bu katillerden daha korkunçları, 10 kişi öldürdüğü halde hiç pişmanlık duymayanları var. Yalnız orada dikkatimi çeken şu oldu. En kaşarlanmış, en azılı katil bile bir cani olduğunu pişmanlık duymasa da kötü bir şey yaptığını bilmektedir. Onların hepsi böyledir. Ama Yevgeni Pavlovich'in sözünü ettiği kimseler, kendilerini cani saymak şöyle dursun, haklı oldukları, hatta iyi bir iş yaptıkları kanısındadırlar. Yani aşağı yukarı bu böyledir. Bence korkunç fark da bundan doğmaktadır. Bunların hep genç kimseler olduklarına ayrıca dikkat ediniz. Yani öyle bir çağdadırlar ki kolaylıkla, hiç savunmadan, iç yüzü başka gösterilen düşüncelerin etkisinde kalabilirler. Prens Seyce artık gülmüyordu. Prensi şaşkınlıkla dinledi. Nicedir bir şeyler söylemek isteyen Aleksandra Ivanovna sanki aklına gelen bir düşünceyle sustu. Hele Yevgeni Pavlovich, prense tam bir şaşkınlık ve bu kez gülümsemeden bakıyordu. Birden Lizaveta Prokofyevna, Yevgeni Pavlovich'e dönüp söze karıştı. "Bu kadar şaşırmanızın nedenini anlamıyorum. Yani karşınızdaki sizden daha mı akılsız da bu konulara bu yüzden sizin kadar aklı ermiyor?" "Yok efendim, onu demek istemedim," dedi Yevgeni Pavlovich. "Ama prens, nasıl oluyor da, sormamı bağışlayınız, siz bunları böyle görüp fark edebiliyorsunuz? Oysa bir kez daha affınızı dilerim, şu tuhaf olayda, hani geçen günkü, Burdovski miydi, adı neydi, nasıl oldu da onun görüşlerindeki benzer tersliğin farkına varamadınız? Tıpkı bunun gibiydi o da. Doğrusu o zaman sizi bütün gözü kapalı bir adam sanmıştım." Lizaveta Prokofyevna kızdı. "Bana baksana oğlum, o gün gözü açık davrandık diye şimdi burada alabildiğine kurumlanıyoruz. Oysa o gün bir mektup aldı. Onların birinden, en önemlisinden. Hani şu suratı sivilceli olandan. Hatırladın mı Aleksandra? Mektupta ondan af diliyor. Gerçi kendine göre bir af dileme ama olsun. Onu kışkırtan arkadaşını. Hatırladın mı Aleksandra? Bıraktığını ve şimdi prense daha çok inandığını yazıyor. Burun kıvırıp adamın karşısında kurumlanmasını biliyoruz. Ama içimizden hangimiz böyle bir mektup alabildik?" "İpolit bizim köşke taşındı," diye bağırdı Kolya. Prens telaşlandı. "Ne diyorsunuz? Orada mı şimdi?" "Evet, siz Lizaveta Prokofyevna ile çıkar çıkmaz geliverdi. Ben getirdim onu." Bir an önce prensi övdüğünü unutan Lizaveta Prokofyevna ansızın köpürdü. "Bahse girerim ki bu daha dün onun oturduğu tavan arasına gidip ayaklarına kapanarak gönlünü almaya çalışmış, o hırçın baş belası buraya gelsin diye yalvarmıştır. Gittin mi dün? Kendin az önce itiraf ettin zaten, öyle değil mi? Ayaklarına kapandın mı, kapanmadın mı?" Kolye atılarak, "Hiç de kapanmadı," dedi. "Tam tersine, İpolit dün prensin elini kaparak 2 kez öptü. Gözlerimle gördüm. Görüşmeleri bununla bitti." Prens ona sağlığının yazlıkta düzeleceğini söyledi, o kadar. Hipolit hemen kabul ederek biraz kendini toparlayınca geleceğini bildirdi. Prens yerinden kalktı, şapkasını alarak mırıldandı. Ne gereği var bunların Kolya? Ne diye anlatıyorsun sanki? Ben... Lizaveta Prokofievna, nereye? Diye onu durdurdu. Kolya coşkunlukla devam etti. Meraklanacak bir şey yok prens. Gidip rahatsız etmeseniz daha iyi olur. Yol yorgunluğuyla uyumuştur. Pek memnun. Hem de bence onunla görüşmenizi yarına bıraksanız daha iyi olacak. Prens, yoksa gene bozulur. Bu sabah 6 aydır kendisini bu kadar canlı, güçlü hissetmediğini söylüyordu. Öksürüğü bile eskisine göre adam akıllı hafiflemiş. Prens, Aglaé'nin birdenbire oturduğu yerden kalkarak masaya yaklaştığını fark etti. Ona bakmaya cesaret edemediği halde, genç kızın ateş saçan gözlerinin üstünde olduğunu, yüzünün alevlendiğini hissediyordu. Yevgeni Pavlovich, ''Bana kalırsa siz onu buraya boşuna getirdiniz Nikolay Ardalyanovich'' dedi. ''Sözünü ettiğiniz şu ağlayarak bizi kendi cenaze törenine davet eden veremli çocuksa, komşu evin duvarından o kadar ateşli bir biçimde söz ediyordu ki onun özlemine dayanamayacak bence.'' ''Doğru ya, seninle dövüşür sonra da çeker gider, bütün yapacağı bu.'' Lizaveta Prokofievna gezmeye hazırlandıklarını unutarak dikiş sepetini gösterişli bir tavırla yanına çekti. Yevgeni Pavlovich yeniden atıldı. Hatırladığıma göre bu duvarla pek övünüyordu. Onsuz ölümü bile anlamını kaybedecekmiş. Delikanlı anlamlı ölmek istiyor. Olsun, onu bağışlamak istemezseniz bunsuz da ölür. Şimdi buraya yeşillik görmek için, ağaçlar için geldi, diye mırıldandı prens. Ben kendi adıma onun her şeyini bağışlıyorum. Bunu ona söyleyebilirsiniz. Prens yere bir noktaya bakarak gözlerini kaldırmadan çok yavaş, neredeyse isteksizce... ''Bunu böyle anlamamalı.'' dedi. ''Onun da sizi bağışlaması gerek.'' ''Hoppala, benim ne suçum var ona karşı?'' ''Anlamıyorsanız o başka, ama anlıyorsunuz. O gün hepinizi kutsamak, sizlerin de onu kutsamasını istemişti. Hepsi bu.'' Prens Seşe, oradakilerin bazılarıyla bakışarak ürkek bir tavırla, aceleyle söze karıştı. ''Aziz prens, bu dünyada cennete gitmek kolay iş değil. Oysa siz cennet peşindesiniz. Cennete kavuşmak güç şeydir prens. Güzel kalbinizle düşündüğünüzden çok daha güç. Bırakalım bunları daha iyi. Yoksa gene hepimizi utandıracak şeyler olacak. O zaman da...'' Lizaveta Prokofievna hışımla yerinden kalkarak sert bir tavırla ''Hadi müziğe gidiyoruz.'' dedi. Peşinden öbürleri de kalktı. 2. Prens Yevgeni Pavlovich'e yaklaştı. Garip bir heyecanla elinden tutarak, ''Yevgeni Pavlovich'' dedi. ''Her şeye karşın bence son derece soylu ve iyi bir insansınız.'' Yevgeni Pavlovich şaşkınlıkla bir adım geriledi. Dayanılmaz bir gülme nöbetini tutmaya çalışıyordu. Ama daha yakından bakınca prensin garipleştiğini, tavrının doğal olmadığını fark etti. ''Prens, bahse girerim ki siz başka bir şey söylemek istiyordunuz. Hem de konuşmak istediğiniz kişi ben değildim.'' dedi. ''Aman ne oldunuz prens, nöbet mi geldi?'' ''Olabilir, doğrudur. Sizinle değil de belki başkasıyla konuşmak istediğimi büyük bir incelikle fark ettiniz.'' Prens bunu söyledikten sonra garip, gülünç bir biçimde gülümsedi. Sonra birden heyecanlanarak... ''Hatırlatmayın bana o 3 gün önce yaptıklarımı.'' diye bağırdı. 3 gündür duyduğum utanç yeter bana. Suçumu biliyorum.'' ''Peki ama neymiş bu korkunç suçunuz?'' ''Yevgeni Pavlovich, sizin benim adıma herkesten çok utanç duyduğunuzu da biliyorum. Yüzünüz kızardı. Bu sizin ne güzel bir kalbiniz olduğunu gösterir. Şimdi gidiyorum, inanın.'' Lizaveta Prokofievna kuşkuyla kolyeye döndü. ''Ne oluyor? Nöbeti böyle mi başlıyor?'' ''Aldırmayın Lizaveta Prokofievna, nöbet değil bu. Şimdi gideceğim. Doğuştan böyle olduğumu biliyorum. 24 yıldır dünyaya gelişimden 24 yaşına kadar hastayım. Şu anda da karşınızda bir hastanın bulunduğunu kabul edin. Şimdi gideceğim, şimdi. İnanın. Ama bu yüzden kızarmıyorum. Bu yüzden kızarmak tuhaf olur da ondan. Toplumda fazlayım ben. Bu bir onur sorunu değil. 3 gün içinde her şeyi düşündüm ve size ilk fırsatta bütün içtenliğimle haber vermek istedim. Öyle düşünceler, yüksek düşünceler var ki onları dile getirmeliyim. Ama bu yüzden herkesi güldüreceğimi de biliyorum. Prens Seçe az önce hatırlattı bunu. Davranışlarım yakışıksız, duygularım ölçüsüz, sözlerim düşüncelerimi karşılayamıyor. Hatta düşüncelerimin değerini kaybettiriyor. Bu yüzden hakkım yok. Ayrıca kuşkuluyum. Ben Bu evde bana kimsenin kötülük etmeyeceğine, değerimden çok sevildiğime inanıyorum. Ama şunu da biliyorum, %100 biliyorum ki 24 yıl hastalıktan sonra mutlaka bir risk kalmış olmalı. Şu halde benimle alay etmemek düşünülemez. Arada bir bile olsa, öyle değil mi? Prens çevresine bakınıyor, sanki bir yanıt, bir karar bekliyordu. Herkes bu beklenmedik, doğal olmayan, görünüşte hiçbir nedeni olmayan bu davranışın yarattığı ezici şaşkınlık içindeydi. Prensin bu davranışı nedense garip bir olaya da neden oldu. Aglaé birdenbire parladı. Bunu ne diye burada söylüyorsunuz? Niçin onlara söylüyorsunuz? Onlara, onlara! Genç kız son derece öfkelenmiş görünüyordu. Gözleri alev saçıyordu. Prens önünde sessizce ağzını açmadan duruyordu, sararmıştı. Aglaé taştı. Burada bu sözlerin söyleneceği tek bir kişi bile yok. Buradakilerin hiçbiri sizin tırnağınız olamaz. Zekanız da kalbiniz de hepsinden kat kat üstün. Siz herkesten daha namuslu, herkesten daha soylu, herkesten daha iyi, herkesten daha yüce, herkesten daha akıllısınız. Burada yere düşürdüğünüz mendili eğilip almaya layık olmayanlar var. O halde neden kendinizi bu kadar alçaltıp yeriyorsunuz? Niçin içinizdeki her şeyi yıkıyorsunuz? Neden sizde gururun damlası yok? Lizaveta Prokofievna ellerini birbirine vurdu. Aman tanrım, kimin aklına gelirdi? Kolya coşkunluğa kapılmış, zavallı şövalye diye haykırıyordu. Susunuz. Aglaé sınır tanımayan, her engeli aşacak sinirli bir tavırla annesine saldırdı. Evimizde ne hakla bana hakaret ediyorlar? Niçin herkes huzurumu kaçırıyor? Prens niçin şu 3 gündür sizin yüzünüzden bana rahat yüzü göstermediler? Şunu iyi bilin, sizinle asla evlenmeyeceğim. Kesinlikle, asla. Bunu kafanıza iyice sokun. Sizin gibi gülünç bir adamla evlenilir mi? Aynaya bir bakın, şu halinizi görün bir. Niçin, niçin sizinle evleneceğim? Niye takılıyorlar bana? Bunu bilmeniz gerekir. Siz söylediniz, besbelli. Adelaide korku içinde... ''Kim takıldı sana?'' diye mırıldandı. ''Aklımızdan bile geçmedi'' diye bağırdı Aleksandra Ivanovna. ''Bu konuda tek söz edilmedi.'' Lizaveta Prokofievna öfkeden titriyordu. ''Kimmiş o takılan? Ne zaman? Kim söyledi bunları? Sayıklıyor mu yoksa?'' Hepsi, hepsi, herkes. 3 gündür tutturdular. Dünyada evlenmem onunla. Dünyada. Aglaé bunları bağırdıktan sonra acı acı ağlamaya başladı. Yüzünü mendille örttü, kendini sandalyeye attı. O seni isteme, prens elinde olmadan, sizi istemedim ki Aglaé Ivanovna, deyiverdi. Lizaveta Prokofievna şaşkınlık, öfke ve dehşetle, aa, bu nasıl söz, diye tıkanır gibi oldu. Kulaklarına inanmak istemiyordu. Demek istedim ki, prens titriyordu. Aglaé Ivanovna'ya açıklamak onuruna ermek istediğim niyetim yoktu. Yani evlenme önerisinde bulunmak onurumu kazanmadığımı... Hem de hiçbir zaman. Bunda hiç suçum yok Aglaé Ivanovna. İnanın yok. Hiçbir zaman da istemeyeceğim. Kendiniz göreceksiniz. İnanın. %100 kötü birisi hakkımda böyle bir iftirada bulunmuş olacak. Siz yüreğinizi rahat tutun. Prens bunu söylerken Aglaé'ye yaklaştı. Aglaé yüzünü örttüğü mendili kaldırdı. Hızlı bir bakışla prensin korku dolu yüzüne baktı. Sözlerinin anlamını kavradı ve birdenbire yüzüne karşı neşeli, alaylı kahkahalar kopardı. Adelaide da prense baktıktan sonra dayanamadı, kardeşine katıldı. Öbürü gibi durdurulmaz, okullu çocuklara özgü şen kahkahalarla gülmeye başladı. Onlara bakarak o anda gülümseyen prens de, yüzünde beliren sevinç ve mutlulukla, ''Çok şükür, çok şükür'' diye tekrarladı. Bu kez Aleksandra da dayanamadı, o da içten gülmeye başladı. Deliler, diye mırıldandı Lizaveta Prokofievna. İnsanı ya korkuturlar ya da... Prens Seyçe de gülüyordu. Yevgeni Pavlovich de. Kolye kahkahadan kırılıyordu. Herkese bakarak prens de gülüyordu. Adelaide bağırıyordu. Hadi gezmeye gidelim, gezmeye gidelim. Hep birlikte ama, prens de bizimle gelsin. Ne sevimli adam bu, değil mi Aglaé? Değil mi anne? Onu mutlaka öpüp kucaklamak isterim. Aglaé ile deminki konuşması için. Maman, izin verin de öpeyim onu. Aglaé, prensini öpmeme izin ver. Afacan kız bunları bağıra bağıra söyledikten sonra gerçekten bir sıçrayışla prense yaklaştı, alnından öptü. Prens onun ellerini yakaladı ve o kadar sıktı ki Adelaide az kalsın bağıracaktı. Sonra sonsuz bir sevinçle baktı ve birdenbire hızlı bir hareketle genç kızın elini dudaklarına götürerek 3 kez öptü. Aglaé Hadi gidelim diye seslendi. Prens, siz benimle birlikte yürüyeceksiniz. Olur mu maman? Beni reddeden nişanlımla. Demek benden sonsuza dek vazgeçtiniz. Öyle mi prens? Böyle değil. Bayanlara kol böyle uzatılmaz. Bayanın koluna nasıl girilir bilmiyor musunuz? Bakın şöyle. Hadi gidelim. Herkesin önünden gidelim. Benimle herkesin önünden titi atiti yürür müsünüz? Dipnot baş başa. Aglaya durmadan gevezelik ediyor, arada bir gülüyordu. Lizaveta Prokofievna bilmediği bir nedenle sevinerek, çok şükür, çok şükür diye mırıldanıyordu. Prensesçe, tuhaf insanlar diye düşündü. Yapan Çinlerle tanıştığından beri belki 100. kez düşünüyordu bunu. Ama bir yandan da bu tuhaf insanlardan hoşlanıyordu. Prens Mışkin içlerinde belki de en beğendiğiydi. Gezmeye çıktıkları zaman Prensesçe biraz somurtmuş, düşünceli gibiydi. Yevgeni Pavlovich çok neşeli görünüyordu. İstasyona kadar Aleksandra ile Adelaida'yı boyuna güldürdü. Ama kızlar şakalarına öyle aceleyle gülüyorlardı ki Yevgeni Pavlovich onu hiç dinlemediklerinden kuşkulanmaya başlamıştı. Bu buluşundan sonra birden nedenini açıklamadan bol bol ve içten, bu yapısında vardı, kahkahalarla güldü. Bayram neşesi içindeki iki kardeş önden giden Agra ile prense bakıyorlardı. Küçük kardeşlerinin anlaşılmaz davranışları onlar için büyük bir soru işaretiydi. Serçe besbelli eğlendirmek için Lizaveta Prokofievna'ya şundan bundan söz ediyor, iyice canını sıkıyordu. Hanımefendinin kafası allak bullaktı. Adama rastgele yanıtlar veriyor, bazen de büsbütün karşılıksız bırakıyordu. Ama Aglaya Ivanovna'nın anlaşılmaz davranışları bitmek bilmiyordu. O akşam bu davranışların sonuncusu da prensin payına düştü. Aglaya köşkten 100 adım kadar uzaklaştıktan sonra yanında sessizce yürüyen kavalyesine duyulur duyulmaz bir sesle "Sağ bakın" diye aceleyle fısıldadı. Prens baktı. "Dikkatli bakın. Parkta 3 büyük ağacın yanındaki şu sırayı görüyor musunuz? Yeşil sırayı." Prens gördüğünü söyledi. "Hoşlandınız mı buradan? Ben bazen sabah 7'de daha kimse kalkmadan buraya tek başıma oturmaya gelirim." Prens yerin çok güzel olduğunu mırıldandı. "Şimdi ayrılın benden. Artık sizinle kol kola yürümek istemiyorum. Ya da kol kola gidelim ama hiç konuşmayın benimle. Başımı dinlemek istiyorum." Bu uyarı hiç de gerekli değildi. Prens emredilmese de yol boyunca ağız açacağı benzemiyordu. Yeşil sıra sözünü duyunca kalbi hızla çarpmaya başladı. Az sonra toparlandı. Aklına gelen anlamsız düşünceyi utançla kafasından uzaklaştırdı. Pavlovsk istasyonunda hafta arasında toplanan halkın pazar ve bayram günleri şehirden gelen her çeşit insandan daha seçkin olduğunu herkes bilir. Elbiseler bayramlık değildir ama zariftir. Müziğe gelmek alışkanlık halini almıştır. Belki bütün bahçe orkestraları içinde en iyisi olan orkestra yeni parçalar çalar. Ortada içten bir aile havası estiği halde herkes terbiyeli ve ciddidir. Tanıdıklar, yazlıkta oturanlar birbirini seyretmeye gelirler. Çoğunluk bundan büyük bir zevk alır. Hem de yalnızca bunun için gelir. Ama müzik dinlemeye gelenler de vardır. Pek seyrek olarak gürültü patırdı çıkar. Ama bunsuz da olmaz zaten. Tatlı ve kalabalık bir akşamdı. Orkestranın çevresindeki bütün yerler doluydu. Bizimkiler biraz kenarda, istasyonun soldaki çıkışına yakın sandalyelere oturdular. Kalabalık ve müzik Lizaveta Prokofievna'yı canlandırır gibi oldu. Genç kızlar da neşelendiler. Hemen birkaç ahbap gördüler. Uzaktan bazılarına başlarıyla selamlar verdiler. Bazı tuhaflıkların farkına vardılar. Aralarında bunları konuşup alaylı alaylı gülüştüler. Yevgeni Pavlovich de sağa sola selamlar dağıtıyordu. Hala yan yana duran Aglaya ile prens bazılarının dikkatini çekti. Çok geçmeden tanıdık gençlerden birkaçı genç kızlarla anneleri yanlarına geldi. 2-3 kişi konuşmak için orada kaldılar. Hepsi Yevgeni Pavlovich'in arkadaşlarıydı. Aralarında çok güzel, çok neşeli ve çok konuşkan bir genç subay vardı. Hemen Aglaya ile konuşmaya başladı. Dikkatini çekmek için büyük çaba gösteriyordu. Aglaya ona karşı çok sevecendi. Boyuna gülüyordu. Yevgeni Pavlovich arkadaşıyla tanıştırmak için prensten izin istedi. Prens ondan ne istediklerini pek anlayamadı ama tanışma işi oluverdi. Selamlaştılar. Birbirlerine el uzattılar. Yevgeni Pavlovich'in arkadaşı ona bir şey sordu. Prens yanıt vermedi ya da kendi kendine o kadar tuhaf bir şey mırıldandı ki subay önce ona dikkatle baktı, sonra Yevgeni Pavlovich'e dönerek bu tanışmayı nereden çıkardığını anladığını göstermek ister gibi gülümsedi. Yeniden Aglaya ile ilgilendi. Aglaya'nın o anda kızardığını yalnızca Yevgeni Pavlovich fark etti. Prens başkalarının Aglaya ile konuştuklarının, ona kur yaptıklarının farkında bile değildi. Bazı anlarda onun yanında oturduğunu bile unutuyorlardı. Zaman zaman bir yere gitmek, buradan büsbütün kaybolmak istiyordu. Düşünceleriyle baş başa kalmak, hiç kimsenin onun nerede olduğunu bilmemesi için karanlık, ıssız bir köşeye kaçmak istiyordu. Ya da hiç değilse evinde, taraçasında olmalıydı. Orada ne çocuklar, ne Lebedev, ne de başka birisi bulunmalıydı. Kendini kanepenin üzerine atmalı, yüzünü yastığa gömerek bütün gün, bütün gece, belki bir gün daha öylece kalmalıydı. Bazı anlarda dağları gözünün önüne getiriyordu. Dağlarda unutamadığı, her zaman hatırlamayı sevdiği bir nokta vardı ki, İsviçre'deyken orada gezmekten, oradan aşağıya, köye, Çağlayan'ın belli belirsiz görünen beyaz şeridine, ak bulutlara, terk edilmiş eski şatoya bakmaktan pek hoşlanırdı. Şimdi orada olmayı, yalnızca bir şeyi, bütün ömrünce 1000 seneye yetecek bu şeyi düşünmek isterdi. Burada herkes onu unutsundu. Bu gerekliydi de. Onu hiç tanımamış olsalar, bunların hepsi bir düşün içinde geçmiş olsa daha da iyiydi. Zaten düş de gerçek de bir değil miydi? Prens birden dönerek Aglaya'ya bakmaya başladı. 5 dakikadır gözlerini kızın yüzünden ayırmadan bakıyordu. Ama bakışları garipti. Sanki çok uzaklardaki bir şeye ya da aslına değil de resmine bakıyormuş gibiydi. Aglaya çevresiyle neşeli, gülüşmeli konuşmasını birdenbire keserek, ''Neden bana öyle bakıyorsunuz prens?'' dedi. ''Korkuyorum sizden. Bana elinizi uzatıp parmağınızla yüzüme dokunmak istiyorsunuz gibi geliyor. Yevgeni Pavlovich, prens böyle bakıyor bana değil mi?'' Prens onunla konuşulmasına şaşıyormuş gibi dinledi. Söylenenleri tam anlamışa benzemiyordu. Çevredekilerin gülmeye başladığını görünce o da güldü. Gülüşmeler büsbütün arttı. Gülmeye pek meraklı olan subay kahkahadan katılıyordu. Aglaya birdenbire budala diye mırıldandı. Lizaveta Prokofievna da diş gıcırdatarak aman tanrım onun böyle bir olabilir mi? Bütün deli mi olacak diye söylendi. Aleksandra annesinin kulağına eğilerek şaka bu diye fısıldadı. Tıpkı geçen günkü zavallı şövalye şakası gibi. Yalnızca bu. Aglaya onu gene kendince diline doladı. Ama artık biraz ileri gidiyor. Buna bir son vermelim aman. Demin bir aktris gibi kırıtıp kasılıyordu. Hepimiz altından ne çıkacak diye ürktük doğrusu. Lizaveta Prokofievna da onun gibi fısıldayarak iyi ki böyle bir budalaya rastladı. Büyük kızının söyledikleri onu biraz yatıştırmıştı. Prens herhalde kendisi için budala denildiğini duymuş, ürpermişti. Ama ürpermesi hemen unutuverdiği budala sözcüğünden gelmiyordu. Onu ürperten başka bir şeydi. Kalabalığın içinden, nerede, hangi noktada olduğunu tam çıkaramasa da, ona pek uzak olmayan bir yerden kıvırcık, siyah saçlı, solgun gülümsemesiyle bakışlarıyla pek tanıdık bir yüz hızla geçip kaybolmuştu. Ama bunu gerçekten görmemiş, hayal etmiş de olabilirdi. O hayalden şimdi gözlerinin önünde yalnızca çarpık bir gülümseme, bir çift göz, bir de hemen geçip kaybolan o kimseye ait yeşil bir boyun bağı kalmıştı. Gördüğü kimsenin kalabalıkta mı kaybolduğunu, istasyona mı süzülüverdiğini prens kesinlikle çıkaramıyordu. Az sonra çevresini hızla ve merakla gözden geçirmeye başladı. Gördüğü hayal ikincisinin de müjdecisi olabilirdi. Bu %100 olabilirdi. Prens istasyona giderken böyle bir rastlantıyı düşünmüş de olabilirdi. Ama istasyona giderken buraya geleceğini bilmiyordu ki. Bu kadar bitkin halde olmayıp dikkatini toplayabilseydi, daha bir çeyrek saat önce Aglaya'nın ara sıra merakla bir şeyler arar gibi çevresini kolladığını fark edebilirdi. Şimdi merakını gizlice belli edince Aglaya da heyecanlandı. Prens'in her dönüşünde o da başını çevirmeye başladı. Ama bu merak çabuk giderildi. Prens ve Yapanchin grubunun yakınında oturdukları istasyonun yan kapısında yaklaşık olarak 10 kişilik bir kalabalık göründü. Başlarındaki 3 kadından ikisi son derece güzeldi. Bu yüzden peşlerinden bunca kişiyi sürüklemelerini de doğal karşılamak gerekiyordu. Ama aşıklı maşuklu topluluk buranın müziğe gelmiş halkından bambaşka bir görünüşteydi. Onları hemen herkes gördü ama çoğunluk görmez diye geldi. Ancak gençlerden bazıları bakarak birbirlerine bir şeyler fısıldayıp gülümsediler. Zaten onları görmemek de mümkün değildi. Kendilerini isteyerek sergiliyorlar, bağıra çağıra gülüşüyorlardı. Çoğu sarhoşa benziyordu. Oysa bazıları oldukça şık ve zarif elbiseler giymişlerdi. Gene de aralarında garip kılıklı, garip biçimde alevlenmiş yüzlerle pek acayip insanlar vardı.